Ayrım 17.
Sayfa 186. Strese karşı dirençli aileler. Çeşitli olayların insan hayatına getirdiği stres yükünü ölçen Holmes ve Rahn'ın geliştirdikleri ölçüye bakıldığı zaman insana en büyük stres yükünü getiren 14 olayın 12 tanesinin aile ilişkileri ile ilgili olduğu görülür. Bu durum aile ilişkilerinin bireyin sağlığını ne kadar yakından ilgilendirdiği ve bu ilişkilerin kişinin hayatında ne kadar önemli rol oynadığı konusunda kolayca fikir vermektedir. Bazı ailelerde gerek dış dünyadan kaynaklanan streslerin aile hayatına yansıyan olumsuz etkileri, gerekse aile bireylerinin kendi aralarındaki ilişkilerden kaynaklanan çatışmalar hem aile hayatını hem de ailedeki kişilerin sağlığını tehdit etmektedir. Oysa bazı ailelerde bunun tersi olmakta, aile hem dış dünyaya karşı daha dirençli olmakta hem de kendi ilişkilerini sağlıklı ve çatışmasız sürdürmektedir. Aileler arasındaki bu farkı belirleyen özellikleri bulabilmek için yapılmış olan araştırmalardan elde edilmiş sonuçlar şu faktörlerin önemini ortaya koymuştur. 1- Aile üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları inanç ve değer sistemlerinin varlığı. Ailenin dayanıklılığını sağlayan çok önemli bir özellik ortak inanç ve değer sistemlerine sahip olmaktır. Hiç şüphesiz aileyi oluşturan kuşaklar arasında farklı görüşler olacaktır. Ancak aile içinde uyum bölümünde kuşak çatışması başlığı altında anlatıldığı gibi anne babanın şekilsel ve yüzeysel bazı farklılıklara takılıp kriz yaratmamaları yerinde olur. Büyüklerin gösterdikleri esneklik veya katılık çocuklara da yansır. Bu sebeple aile üyelerinin katı kişilik yapısına sahip olmamaları uyumu kolaylaştırır. Aynı şekilde görüş ve inançların tartışılabilir, gözden geçirilebilir ve yenilikler yapılabilir olması ve farklılıklara saygı gösterilmesi aile iç uyumu kolaylaştırır. 2. Aile bireylerinin aktif İnisiyatif sahibi ve birbirlerine bağlı olmaları. Sürekli okuyan ve kendini geliştiren kişiler karşılarındaki kişilerin gelişmesine imkan hazırlar. Sahip oldukları enerjileri ev içine ve dışına dengeli bir biçimde bölüştürebilen kimseler anlaşmazlıkları çatışmalara dönüştürmeden çözümleyebilir. Böyle kişilerden oluşan ailelerde akıl ve beden sağlığının daha yüksek olduğu, bireylerin hayata bağlı, yaşamayı seven sağlıklı kimseler oldukları görülmüştür. Kişinin başı sıkıştığı zaman yardım isteyecek birinin var olduğuna inanması, streslerle başa çıkmayı kolaylaştıran çok önemli bir özelliktir. Yüksek stres altında olan ve yakın çevrelerinden gördükleri destek yetersiz olan kadınlarda hamilelik ve doğum komplikasyonuna rastlanma ihtimalinin çok yüksek olduğu araştırmalarla ortaya koymuştur. Buna karşılık yüksek stres altında olan kadınlar, eğer eşlerinden, ana babalarından veya kardeşlerinden duygusal ve ekonomik destek göreceklerine inanıyorlarsa, hamilelik ve doğum komplikasyon düzeyi son derece düşük olmaktadır. Bu anlatılan araştırma sonuçlarını daha açık bir şekilde özetlemek gerekirse, ailenin verdiği duygusal destek insanları hayatın getirdiği streslerin etkilerinden koruyabilmektedir. Bunun için önemli olan kişinin sevildiğine ve aile tarafından kayıtsız şartsız kabul edildiğine olan inancıdır. 3. Kuşakları açık seçik belirleyen bir yapının varlığı. Böyle bir yapı ile eşlerin ve çocukların katı hiyerarşik bir sıra içinde dizilmeleri ve babanın bütün eve, annenin çocuklara, büyük çocukların küçüklere hükmettiği bir düzen kastedilmemektedir. Kuşakları açık seçik belirleyen yapı, eşlerin birbirlerine duygusal olarak bağlı, bütünleşmiş ve eşit ilişki içinde olmalarıyla kurulabilir. Böyle bir yapı içinde çocuklar kararlara katılır ancak hiçbir zaman aileyi yönetemezler. Anlatılan aile yapısı içinde kurallar şekilsel değil özüyle uygulanır. Büyükler bir kere ağızlarından çıktığı için hatalarında ısrar etmez, yanıldıklarını kabul ederlerse otoritelerini kaybedeceklerini düşünmez. Aile üyelerinin hepsi birbirlerinin duygu ve düşüncelerini önemser ve hesaba katarlar. Sadece kendi problemleriyle yaşamak yerine kendi dışlarındaki problemlere karşı duyarlı olurlar. 4. Problemlerin inkar edilmek yerine kabul edilmesi. Var olan bir problemin aile üyelerinden biri veya hepsi tarafından fark edilmemesi veya yokmuş gibi davranılması bir süre rahatlık verir. Gerçekte ise bir problemi gidermek üzere yaşanması gereken rahatsızlık. Anne tarafından fark edilir ancak çoğunlukla bunu babaya anlatmak mümkün olmaz. Baba çok kere durumu annenin kuruntusu veya yok yere problem çıkartmak olarak değerlendirir. Bu durum bunlarda çok kere problemler ağırlaşmış olarak ailenin bütünlüğünü zorlar ve çözümü güçleştirir. Bu sebeple sağlıklı bir aile yapısı içinde problemler inkar edilmek yerine kabul edilir ve çözüm yolları aranır. Böylece aile stresli bir durumu gelişme yolunda bir fırsata çevirerek daha da güçlenir. Problemlerin kabul edilmesini kolaylaştıran temel yaklaşım birbirini seven ve değer veren insanların arasında da çatışma ve anlaşmazlık çıkabileceğinin kabullenilmesidir. Anlaşmazlık çıkması aile üyelerinin birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Ancak çatışmanın kişilikler üzerine değil, problem olan konu üzerinde yürütülmesi, suçlama, yargılama ve sen zaten her zaman türünden genellemeler içermemesi gerekir. 5. Dostlarla, toplumla ve çeşitli topluluklarla çok sayıda ilişki ve bağın sürdürülmesi. Yapılan araştırmalar, yaptığı işten, katıldığı sosyal faaliyetten zevk alan insanların daha sağlıklı ve mutlu olduklarını ve streslerle daha iyi başa çıktıklarını ortaya koymuştur. Çok sayıda arkadaş ve makul ölçüde dosta sahip olmak, fakat onlarla iç içe yaşamak yerine belirli bir mesafe içinde görüşerek beraberlikleri sürdürmek, kişiye yalnız olmadığı duygusunu yaşatır. Aile dışında bir insanla iç içe yaşayarak sürekli beraber olma isteği, olgunlaşmamış ve bağımsızlığa geçemeyen, yalnızlığından korkan kişilik yapısının birlikte olma isteğidir ve burada anlatılmak istenenden farklı bir durumdur. Kişilerle sürdürülen tekli dostlukların dışında mahalle, ilkokul, lise, üniversite ve askerlik arkadaşlarıyla yılın belirli günlerinde bir araya gelmeye imkan veren toplantılara katılmak, kişinin geçmişte olan bağlarını sürdürmesini kolaylaştırır. Böylece insan nereden geldiğini, nereye gittiğini daha kolay görebilir ve duygusal açıdan kendisini arkadaşları yanında güçlü hisseder. Cezanın eğitimde yeri. Ceza, istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak üzere yapılan bir uygulamadır. Birçok anne baba çocuklarına ceza verip vermemek veya nasıl bir ceza vermek konusunda kararsızlığa düşmektedir. Yapılan araştırmalar her türlü eğitim için ödülün cezadan daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu sebeple eğitim amacıyla cezayı kullanırken çok dikkatli ve ölçülü olmak, cezanın aşağıda sıralanacak özelliklerine dikkat etmek ve cezanın doğuracağı problemlerden haberdar olmak ve bunlara hazırlıklı olmak gerekir. Ceza nasıl sonuç verir veya vermez? Ceza büyük çoğunlukla hemen uygulanırsa iyi sonuç verir. Cezanın uzun dönemli etkileri ise tartışmalıdır. Cezanın etkili olmasını veya olmamasını belirleyen zamanlama ve tutarlılık istikrardır. Zamanlama. Ceza istenmeyen davranıştan sonra ne kadar erken verilirse o kadar iyidir. İstenmeyen davranışla ceza arasındaki zamanın kısalığı cezanın etkisini artırır. Çocuğun yapmaması istenen her şeyi yaptığında ceza istenmeyen davranışı ne kadar çabuk izlerse aynı hareketin tekrarlanma ihtimali o ölçüde azalmaktadır. Bu sebeple akşam baban gelince söyleyeceğim, o zaman görürsün, uygun bir yaklaşım değildir. Hiç şüphesiz cezanın her zaman istenmeyen davranışı derhal izlemesi mümkün olmaz. Ancak bu durum cezanın etkinliğini azaltan önemli bir faktördür. Tutarlılık. İstenmeyen davranış ne ölçüde tutarlı olarak cezalandırılırsa o ölçüde etkili olur. Aynı davranışa bazen kayıtsız kalmak, bazen ceza vermek istenmeyen davranışı bütünüyle cezasız bırakmaktan daha kötü sonuç verir. Babası Ali üç harfli malum kelimeyi kullandığı için bazen cezalandırır, bazen bir tebessümle karşılar, bazen de duymazlıktan gelirse Ali'yi bu kelimeyi kız kardeşinin kelime hazinesine kazandırması konusunda cesaretlendirmiş demektir. Çocukların devamlı olarak yanında bulunmak pratik olarak mümkün olmadığına göre onların istenmeyen davranışlarının cezasız kalması kaçınılmazdır. Aynı şekilde gerçek dünyada tutarsızlık kaçınılmaz olduğu için cezanın etkinliğinin azalması da kaçınılmazdır. Başka bir davranış yolunun varlığı. Ceza esas olarak ne yapmamak gerektiğini öğretir. Oysa öğrenme ilkeleri açısından bir davranışın kazanılması için ne yapmanın gerektiğinin gösterilmesi gerekir. 3 yaşındaki Ayşe parmağını annesinin gözüne soktuğunda ona anneyi sevmek için yanağını nasıl okşaması gerektiğini gösterilir ve bunu yaptığı zaman da sevmeyi öğrenmiş bir abla olduğu söylenebilir ve öpülerek ödüllendirilebilir. Böylece Ayşe insanların hoşuna gidecek davranışın ne olduğunu öğrenmiş olur. Büyük çoğunlukla ceza yapılmasını istenen davranış yolunu işaret etmez. Bu da cezanın eğitimde kullanılmasını uygunsuz duruma getiren problemlerden biridir. Ceza ile ilgili problemler. Cezanın kullanılması için bütün şartlar elverişli olsa bile aşağıda sıralanan problemler cezanın iyi bir eğitim aracı olarak uygulanmasını güçleştirir. Öncelikle yukarıda söylediğimiz gibi ceza istenen davranışın ortaya çıkmasına yol açacak davranış yollarını göstermez. Ceza ne yapılmaması gerektiğini gösterir ve çocuğa bilindiğini ve yapmakta olduğunu bastırmayı öğretir. Hatta davranış sadece ceza veren kişinin varlığı sırasında bastırılır. Ceza veren kişinin ortamda bulunmaması durumunda istenmeyen davranış çok daha şiddetli tekrarlanır. Anne babaların yanında sakin olup onlar gittiğinde tanınmayacak kadar yaramaz olanlar böyle bastırılmış olan çocuklardır. Ceza ile ilgili ikinci önemli problem, çocukta bastırılmaya çalışılan isteğin çok güçlü olması durumunda ortaya çıkar. Eğer bastırılmak istenen duygu çok güçlü, çocuğun veya gencin bunu yapması durumunda yaşayacağı haz duyacağı zevk çok fazlaysa ceza çok sert olsa da sonuç vermez. Genç kız erkek arkadaşıyla buluşmak için o kadar güçlü bir istek duyabilir ki sonunda alacağı ceza onu durdurmaz. Yaşanacak heyecanın vereceği haz alacağı cezadan daha ağır basar. Cezanın istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için etkili olduğu durumlarda bile cezanın doğuracağı bazı yeni tepkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Örneğin çocukluk veya ilk gençlik yıllarında cinsel eğilim ve davranışları sebebiyle cezalandırılmış olan kişiler yetişkin hayatlarında sağlıklı cinsel bir hayat oluşturmakta ve karşı cinsiyetle sağlıklı bir beraberlik kurmakta güçlüklerle karşılaşır. Meraklı oldukları, soru sordukları ve fazla konuştukları için cezalandırılan, eleştirilen, azarlanan çocuklarda geri çekilme davranışı gözlenir, zihinsel gelişmeleri yavaşlar. Bu çocukların donuk olması, girişimciliklerinin olmaması ve herhangi bir alanda beceri geliştirememeleri kaçınılmaz olur. Çocukluk dönemindeki doğal dürtülerin bastırılması, yetişkin hayatında suçluluk duygusuna utanmaya, çeşitli korkulara ve duygusal problemlerin yaşanmasına sebep olur. Örneğin doğal hareketlilikleri yaramazlık olarak değerlendirilen ve cezalandırılan çocukların yetişkinliklerinde çeşitli fobiler ve depresyon geliştirme ihtimalleri artmaktadır. Anne babaları tarafından sık sık cezalandırılan ve dayak yiyen çocukların kendi çocuklarına da aynı uygulamaları yaptıkları bilinmektedir. Sonuç olarak cezanın iyi bir eğitim aracı olmadığını düşünmek yerinde olur. Yapılan araştırmaların ve gözlemlerin sonucu olarak artık dayağın cennetten çıkma olmadığını kabullenmek ve çocuklarımızı eğitmek için yeni yollar bulmak için gayret harcamak zorundayız. Dövülen çocukların çekingen, güvensiz ve saldırgan olduklarını biliyoruz. Değil dayağın, dayağın dışındaki cezaların bile eğitimde istenen sonuçları elde etmektedir. Yetmediği anlaşılmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki anne babalar da eğitimciler de insandır ve onların da sabırlarının sınırları vardır. Sabırlarının zorlandığı durumlarda sert tepkiler veya cezalar verilebilir. Yukarıda anlatılanlar bu durumları değil, cezanın bir eğitim aracı olarak görüldüğü anlayışını kapsamaktadır. Yaratıcı insanlar yetiştirmek için, yaratıcılık olayları yeni ve değişik bir açıdan görebilmek ve problemlere alışılmadık çözümler getirebilmek becerisidir. Türk toplumunda yaratıcılık sık rastlanan bir özellik olmadığı için bu niteliği geliştiren şartları incelemeye yararlı bulduk. Yaratıcı insanları yetiştiren çevrenin özelliklerini ve bu tür insanların ailelerinin sahip oldukları nitelikleri inceleyen araştırmalardan çıkan sonuçlar şöyledir. 1. Yaratıcı bir çevre. Yaratıcı insanlar büyük çoğunlukla yaratıcı bir çevre ve aile ortamından gelmektedir. Kendi çevreleri yaratıcılığı gören, bu yaratıcılığın desteklendiğini fark eden çocuklarda yaratıcılık eğilimi güçlenmektedir. Boyalarla veya renkli macunlarla oynadığı zaman üstünü ve çevreyi kirlettiği için azar işiten çocuğun bu alanda yaratıcılığını geliştirmesi beklenemez. Aynı şekilde çok konuştuğu veya değişik fikirler ileri sürdüğü için susması ve saçmalamaması söylenen çocukta yaratıcı izler bulmak gittikçe güçleşir. 2. Olumlunun vurgulanması. Çocuğun yanlışlarının değil doğrularının görüldüğü bir çevre temelde var olan yaratıcılığı cesaretlendirir. Bir davranışı elde etmek istiyorsak onun yapılmasını söylemekten çok daha etkili bir yol, yapılması istenilene benzeyen bir davranışla ilgili olumlu geri bildirimde bulunmaktır. Bak öyle yaptığın zaman ne güzel oldu gibi. Yapılan araştırmalar çocuğun doğrularının görüldüğü ve onunla ilişkide bu doğruların öne çıkartıldığı bir çevrede yetişen çocukların işlerindeki yaratıcı potansiyeli ortaya koyabildiklerini göstermiştir. Olumsuzların konuşulduğu, ceza, korkutma ve tehdidin yer aldığı aile çevrelerinde çocukların kendilerini güvenlerini geliştiremedikleri bilinmektedir. Yaratıcılık ise en başta kendine güven gerektirir. 3. Çocuklara kendileri gibi olma imkanının verilmesi. Yaratıcılık konusundaki en önemli faktör belki de budur. Her çocuğun farklı ve bağımsız bir insan olduğunu kabullenmek ve bu farklılığa saygı duymak anne babanın yaratıcılık açısından çocuğuna verebileceği en iyi eğitimdir. Bu yaklaşımın tam karşı kutbunda yer alan tutuma örnek olarak şu ifadeler verilebilir. Dünyanın neresinde görülmüş, sana mı kaldı, bacak kadar boyunla, boyundan büyük laflar etme, senden akıllısı yok mu, icat çıkartma. Bu sözleri duyan çocuk içindeki farklılık ve dolayısıyla yaratıcılık potansiyelini hiç çıkmamak üzere derinlere gömer ve başını derde sokmamak için herkese benzemeye gayret eder. 4. Akran baskısından korumak. Daha önce de belirtildiği gibi çocuklar ve özellikle gençler üzerindeki en büyük baskı sanıldığı gibi anne baba baskısı değil, akran baskısıdır. Çünkü çocuk eğitim hayatı başladıktan sonra zamanının önemli bir bölümünü akranlarıyla geçirir. Özellikle 15-16 yaşlarından sonra gençler ailenin etki alanından çıkıp akran grubunun etki alanına girer. Bu dönemde birçok istenmeyen davranış ve içki, sigara gibi madde kullanımları akran grubunun etkisi olarak gence yansır. Bu baskı aynı zamanda çocukta ve gençte var olan farklılık eğilimlerinin de bastırılmasına yol açabilir. Çünkü akran grupları alay ederek, grup dışı bırakarak arkadaşları üzerinde acımasız bir baskı oluşturur. Farklılık ve orijinallik de bu acımasız oklardan nasibini alır. Akran gruplarının bu özelliklerinden haberdar olmak ve çocukları buna hazırlamak onları bu baskıdan korumayı mümkün kılabilir. Ancak bilinmektedir ki çocuğun özgüveni ne kadar yüksekse akran grubu baskısına karşı kendisini koruma şansı da aynı ölçüde artmaktadır. 5. Sıcak destekli şımartmak arasındaki denge. Birçok anne baba çocuğu üzerine kurmak istediği disiplini nasıl bir dengeye dayandırması gerektiğini bilememektedir. Çocuğumun istediklerini yaparsam, ona yumuşak davranırsam onun gevşek bir insan olmasına mı sebep olurum veya çocuğumu sıkı sıkıya kurallara uymaya zorlasam ona başarı için gerekli olan disiplini aşılayabilir miyim soruları bütün anne babaların zihnini meşgul etmiştir. Oysa herkes gözlemlerine dayanarak bilmektedir ki gevşek yetiştiği için sorumluluk alamayan ve başarılı olamayan birçok kişiye karşılık hoşgörülü bir eğitim aldığı halde yaratıcı ve başarılı olan birçok kişi de vardır. Bunun tam tersi olarak sıkı bir disiplin içinde yetiştiği için girişimciliğini ve otonomisini kaybetmiş, renksiz ve sıkıntılı birçok insana karşılık kurallara bağlı bir eğitim aldığı halde düzenli, programlı, sorumluluk taşıyan ve üzerine aldığı işi mutlaka sonuçlandıran birçok kişi vardır. Esas olan çocuğun ailesinin desteğinin arkasında olduğunu bilmesi, anne babasının sevgisinden şüphe etmemesi, kendisine fazla müdahale edilmeden kendi gücünü sınamasına, hatalarından öğrenmesine imkan verilmesi, kurallardan haberdar edilmesi, bu kuralları bilmeden veya kazayla zorladığı durumlarla bilerek bozduğu durumlarda kendisine verilen tepki arasında fark olmasıdır. Bu sayılanları uygulamanın yazmak kadar kolay olmadığı muhakkaktır. Her anne babanın ve çocuğun kişiliği farklıdır. Herkes kendine uygun bir yorum yapacaktır. Ancak önemli olan bu sayılanların aileyi ışık tutması ve davranışların bu yönde gelişmesidir. 6. Geleneksel cinsiyet rollerinin vurgulanmaması. Bu ifade ile anlatılmak istenen kızların erkek erkeklerin kız gibi davranmasının hoşgörüyle karşılanması veya teşvik edilmesi değildir. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte erkeklerin yaptığı birçok iş bugün kadınlar tarafından başarıyla yapılabilmekte. 20-30 yıl önce kadınlara özgü olduğu düşünülen işler aynı başarıyla erkekler tarafından yürütülmektedir. Sağlıklı beraberlikler erkeklerin mutlak egemenliği yerine paylaşmaya ve eşit ilişkiye dayanan tutum ve anlayış temelinde kurulmaktadır. Çağdaş dünya cinsiyet, milliyet, yaş gibi kişinin elinde olmayan faktörlerin insana avantaj sağlamadığı bir yaklaşım çerçevesinde toplanmaktadır. Bu sebeple çocukları cinsiyet rollerinden ötürü avantajlı ve dezavantajlı olduklarını vurgulamak, onların hareket ve düşünce alanlarını sınırlamak anlamına gelir. 7. Kültürel farklılığa açık olmak. Bir önceki paragrafta cinsiyet için ortaya konan yaklaşım, kültürel farklılık içinde geçerlidir. Hiçbir kültür üyesi sadece o kültürün mensubu olmaktan ötürü ya sadece o kültürden olmadığı için bir başkasına göre üstün veya aşağı değildir. Her ulusun ve kültürün kendi kültür mirası içinde gurur duyacağı olaylar ve özellikler mutlaka vardır. Herhangi bir konudaki gelenek ve görenekler farklı kültürlerde çeşitlilikler gösterir. Bizim yaptığımız gibi yapmayan ve düşünmeyenlerin hatalı ve saçma olduğunu düşünmek ve bunu çocuklara aşılamak, onların düşünce ufuklarını sınırlandırmak ve dünyayı bakış açılarını daraltmak anlamına gelir. Tam tersine çocuklara çeşitli kültürlerdeki farklılıkların olumlu yönlerini vurgulamak, onların farklılıkları algılamak ve hoş görmek yönünde gelişmelerine yardımcı olur. Böyle bir özellik hem zihinsel hem de kişilik gelişmesi açısından olumlu sonuçlar verir ve çocuğun uyum gücünü yükseltir. Bu yöndeki zihin ve kişilik gelişimi giderek küçülen bir dünyada evrensel insanlık kültürünü anlayacak, uyum sağlayacak ve ona katkıda bulunacak bir birey yetişmesine imkan verir. 8. Erken yaşlarda yaratıcı örneklerin gösterilmesi. Çocuğun erken yaşlardan başlayarak çevresinde yaratıcı örnekler görmesi, bu örneklere benzeme isteğini doğurur. Taklit kişilik gelişiminin önemli bir aşamasıdır. Sadece dar anlamda bile olsa yaratıcılığı taklit, çocukta kişilik ve zihin gelişim açısından olumlu izler bırakır. Bu sebeple aile çevresinde yoksa bile çocuğu yaratıcı örneklerin bulunduğu ve bunların desteklenip cesaretlendirildiği bir ortamla temas ettirmek yerinde olur. Sonuç. Olgun insanlar yetiştirmek için. Olgun insanlar yetiştirebilmek için her şeyden önce anne babanın kendilerinin olgunlaşma yolunda önemli adımlar atmış olmaları gerekmektedir. Olgunlaşmanın tanımı içinde en başta geniş bir benlik duygusuna sahip olmak vardır. Geniş bir benlik duygusuna sahip olmak demek yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının sınırlarını bilmek demektir. Olgun insan diğer insanlarla hem yakın ilişkilerde hem de genel ilişkilerde sıcak bağlar kurma yeteneğine sahiptir. Olgun insan dış gerçeklerle bağlantı içinde düşünür, eylemde bulunur ve hayata uyum içinde yaşayacak bir hayat felsefesi geliştirir. Olgun insan durağan değildir. Sürekli değişim içindeki dünyaya kendi de değişerek katılır ve uyum göstererek kendini yeniler. Olgun insan değiştiremeyeceği durumu kabul eden ve problemi o noktadan yeni bir çözüm arayan kişidir. Çocuklarımıza karşı insaflı olmamız ve bizim bu tanıma uygunluğumuz ölçüsünde onların da olgunlaşma şanslarının olacağını içimize sindirmemiz gerekir. Daha önce yazdığımızı tekrarlamak pahasına belirtmeliyiz ki hoşgörü karşımızdakini istediğimiz gibi olmaya zorlamak değil, kendi istediği gibi mutlu olmasına imkan verme büyüklüğüdür. Unutmayın ki kendi varlıklarından memnun olanlar iyi sonuçlar yaratırlar. Profesör Doktor Kurban Özuğurlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi. Karı koca ilişkilerinden doğan sorunlar. Ana baba okuluna devam edenlerle birlikte karı koca ilişkilerini tartışma konusu olarak ele almak, görünüşte her evlilikte yaşanan ve çoğu kez olağan sayılan bilinenleri yenilemek izlenimi verebilir. Ancak uzun insanlık tarihini inceleyince insanoğlunun yeryüzünde ortaya çıkışından günümüze değin milyonlarca yıl geçtiği ve insanlar milyonlarca yıldan beri yaşam sorunlarının üstesinden gelmek için çaba gösterdikleri halde bugünkü anlamda karı koca ve ana baba olma gereğini M.Ö. 2000 yılında anlayabilmişlerdir. Karı koca olarak birlikte olma, bir araya gelme davranışına evlenme ve kurulan bu ilişkiye de evlilik adını vermişlerdir. Evlilik tarihsel süreç içinde 4000 yıllık yeni bir toplumsal kurumdur. Doğada olmayan insanın kurduğu bir kültür kurumudur. Her kültür olayı gibi zamanla değişen yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en küçük toplum birimidir. İnsanın kurduğu her yapı gibi evliliğin de zamanla aksayan, düzeltilmesi gereken yönleri vardır. Evlilik sorunlarının bunalımlarıyla başa çıkma yollarını aramayanların da ya da aramak istemeyenlerin de iddia ettikleri gibi evlilik modası geçmiş bir kurum değildir. Bütün zorluklarına karşın devam etmesi toplum sağlığı bakımından gerekli olan ve çağın değişimiyle değişebileceği kabul edilen temel toplum birimidir. Kadın erkek toplumsal onayla karı koca olmadan ana baba olmayacaklarına göre evlilik ana babalığın ilk adımıdır. Karı kocalık özel bir insan insanı ilişki biçimidir. Kadınla erkeğin İki karşıt cinsiyetli, iki ayrı kişiliğe sahip insanın birlikteliği ile kurulan yeni bir dünyadır. Ana babalık aşamasında üçüncü bir unsurun çocuğun dünyaya katılmasıyla yeni bir üçlü oluşmaktadır.